Ayrım 19.
Bir kızları doğdu. Adını Veronica koydular. 2 yıl sonra da ikizler doğdu. Ultrasonda iki cenin gördüklerinde Connie sevinçten ağlayacaktı. Onun ailesinde de ikizler vardı. Ne harikaydı. Harry'nin de çok sevineceğini sanıyordu. Çok memnun olduğunu görüyorum dedi Harry buz gibi bir sesle. Etti 4. Anlaşmamız tamamlandı. O korkunç konunun perdesi kapandı artık. Aman tanrım ne büyük rahatlık. İstediğinde ne kadar hain olabiliyorsun. Dış dünyaya karşı hep ideal bir çift simgeliyorlardı. Bay Hayes sık sık Connie'den otelcilik hakkında fikir alırdı. Kızı Marian gittikçe güzelleşmiş, Dublin'deki servet avcılarının peşinden koştuğu bir genç kız olmuştu. Connie'nin bakışlarındaki hüznü görüyor ama o konuya hiç değinmiyordu. Henry Kane'in sadık bir koca olmadığını o da duymuştu. Onu başka kadınlarla görenler vardı. O zavallı sekreteri hala peşinde gölge gibi dolaşıyordu. Yıllar geçtikçe Bay Hayes de karı kocanın bir anlaşmaya vardıklarını düşünmeye başlamıştı. Büyük oğulları Richard iyi okuyordu. Okulun rugby takımındaydı. Veronica ise 12 yaşından beri tıp okumaya kararlıydı. İkizler de sağlıklı, neşeli çocuklardı. Kane'ler muhteşem davetler vermeye, sosyal hayatta birlikte görünmeye devam ediyorlardı. Connie 30'lu yaşlarında yaşıtları arasında en şık kadın olarak biliniyordu. Modayı yakından takip ediyormuş gibi bir izlenim vermeden, kolaylıkla alabileceği ünlü modacılardan alışveriş yapmadan hep çok bakımlı ve şıktı. Mutlu değildi, tabii ki mutlu değildi. Ama Connie insanların büyük çoğunluğunun yaşamlarını değiştirmek istediklerini, hayatlarının aniden yanan ampuller, teknikolar filmler gibi renklenmesini beklediklerini biliyordu. İnsanların çoğunun hayatı böyle geçiyordu. Mutluluk denen şey hayalden başka bir şey değildi belki. Uzun zaman bir otelde çalıştığı için ne kadar yalnız ve yetersiz insan olduğunu biliyordu. Otel müşterilerine bakınca hayatın bu yönü çok belirgindi. Sonra yardım kurumlarında çalışmaya başladı. Oraya gelenlerin çoğunun yalnızlıklarını unutmaya veya boş zamanlarını doldurmaya geldiği belliydi. Hayatlarındaki boşluğu doldurmak için sabah kahvelerine gerek duyan kadınlar gibi. Çok kitap okuyor, sık tiyatroya gidiyordu. Zaman zaman da Londra'ya veya Kerry ile kısa yolculuklar yapıyordu. Harry ailesiyle tatile gidecek zaman bulamıyordu. Connie çocukların, ortakların karılarıyla sık sık tatile gittiklerini fark etmelerini önlemek istiyordu. Ama çocuklar bazen iyi gözlemci olmuyorlardı. Kocalarıyla dış ülkelere giden çok kadın tanıyordu. Connie hiç böyle bir şey tatmamıştı. Harry çok sık dış ülkelere giderdi ama hep işiyle ilgili seyahatler olduğunu söylerdi. Bir yatırım şirketinin İspanya'nın güneyinde veya Yunan adalarında yeni açılmış bir tatil köyünde ne işi olduğunu merak ederdi Connie. Ama bir şey söylemezdi. Harry sadece seks için gidiyordu. Cinselliğe bayılırdı. Connie bu konuda ona yardımcı olamamıştı. Harry'e engel olması haksızlık olurdu. Ne Siobhan Casey'ye ne de herhangi başka bir kadını kıskanmak aklına geliyordu. Connie'nin bir arkadaşı kocasının kendisini aldattığını öğrenince saatlerce, günlerce ağlamıştı. Paylaştıkları şeyleri başkasıyla yaptığını düşünmek bile delirtmeye yeter diyordu. Oysa Connie hiç aldırmıyordu. Onun istediği Harry'nin bu işi dışarıda hallederek evde sevgi dolu bir arkadaş gibi davranmasıydı. Aynı yatağa ümitlerini ve hayallerini paylaşmak, birlikte ileriye dönük planlar yapmak yetiyordu. Bu isteği o kadar saçma mıydı? Harry'e zevk verecek cinsel ilişkide bulunamadığı için her şeyden böylesine uzaklaştırılmak haksızlık değil miydi? Ne de olsa 4 tane sağlıklı, mükemmel çocuk vermişti. Bu bile Harry'nin olaylara başka açıdan bakması için yeterli bir nedendi. Connie bazılarının Harry'i terk etmesi gerektiğini düşündüklerini biliyordu. Örneğin Vera. Açıkça söylemese bile belli ediyordu. Bir de oteldeki Bay Hayes, ikisi de Harry ile sadece parasal bir güven sağladığı için kaldığını düşünüyorlardı. Mali durumunun iyi olduğunu, evi terk etmeye yetecek parası olduğunu nasıl bilebilirlerdi? Öyleyse neden kalıyordu? Ailesi için daha iyi olduğundan, çocukların hem annelerine hem babalarına ihtiyacı olduğundan. Her şeyi yıkıp yeniden yapmak çok büyük güç ve çaba gerektirdiğinden, başka yere gittiğinde daha mutlu olacağına emin olmadığından, üstelik bu hayatın o kadar da kötü olduğunu kim söylüyordu? Birlikte olduklarında Harry nazik ve sevimliydi. Hayat doluydu. Haftalara, aylara ve yıllara dönüşen, zamanı dolduracak çok şey buluyordu. Kendi annesini ve Harry'nin ailesini sık sık ziyaret ediyordu. Ortaklarla karılarını davet etmeye devam ediyordu. Çocuklarının arkadaşlarına gelecekleri sıcak bir yuva sağlıyordu. Evin arkasındaki tenis kortunda top sesleri, çocukların odasından müzik sesi duyuluyordu. Genç kuşak, Bayan Kane hiç sorun çıkarmadığı için, Bay Kane de hiç ortalarda görünmediği için Kane'lerin evine hayrandı. Sonra bir gün Richard Kane 19 yaşına bastığında, tıpkı babası onları meteliksiz bırakıp öldüğünde Connie'nin olduğu yaşta, Henry Kane eve geldi ve rüyanın bittiğini açıkladı. Şirket ertesi gün skandallar yaratarak ve meteliksiz olarak kapanıyordu. Ülke yatırımları yok olmuş, tüm birikimleri batmış insanlarla dolacaktı. Ortaklarından birini intihar etmemeye zor ikna etmişlerdi. Diğer ortak ise kaçmak üzereydi. Yemek odasında oturuyorlardı. Connie, Richard ve Veronica. İkizler bir okul gezisine çıkmışlardı. Harry durumun korkunçluğunu anlatırken sessizce dinliyorlardı. Gazetelerde 8 sütunluk bir manşet, kapıda gazeteciler, ülkeyi dolandıran adamın lüks hayatını görüntülemek isteyen, tenis kortunun ve diğer görkemli yerlerin resmini çekmeye çalışan fotoğrafçılar. İşbirliği yapan siyasetlerin adları açıklanacaktı. Dış ülkelere yaptıkları seyahatler, eskiden ilişkide oldukları ama şimdi tanımazlıktan gelecek önemli aileler. Peki neden? Nedenleri kestirme çareler, gereksiz riskler, başkalarının güvenmediği kişileri işe almaktı. Soru sormak gerektiğinde susmak, daha deneyimli şirketlerde dikkati çeken ayrıntıları görmezlikten gelmek suçları. Evi satmamız gerekecek mi diye sordu Richard. Bir sessizlik oldu. Üniversiteye gidecek kadar paramız olacak mı? Soruyu soran Veronica'ydı. İkinci bir sessizlik daha. Sonra Harry konuşmaya başladı. İkinize de annenizin başından beri beni uyardığını söylemek zorundayım. O beni uyardı ama ben onu dinlemedim. İleride bugünü düşündüğünüzde söylediklerimi unutmayın. Zarar yok babacığım dedi Veronica. Tıpkı babası ölmeseydi, işler bozulduğunda yanında olsaydı Connie'nin yapacağı gibi. Harry'nin gözleri doldu. Herkesin başına gelebilir dedi Harry kahramanca bir ifadeyle. İşte hayat budur. Connie içten seviniyordu. İyi kalpli verici çocuklar yetiştirmişlerdi. Her şeyin hakları olduğunu düşünen şımarık zengin çocukları değil. Connie konuşma sırasında ona olduğunu biliyordu. Babanız bu kötü haberleri vermeyi başlar başlamaz sizlerin eve dönmesini beklemesini rica ettim. Her şeyi birlikte duymamızı ve gerçek bir aile gibi tepki vermemizi istiyordum. İkizlerin burada olmaması bir bakıma daha hayırlı. Onları olanları daha sonra anlatırım. Yapacağımız şey şu. Bu akşam bu evi terk edeceğiz. Ufak birer bavul hazırlayacağız. İçine bir haftalık yiyecek koyacağız. Kevin ve Vera'dan bir kamyonet isteyeceğim. Böylece dışarıda bekleyen bir gazeteci varsa bizi arabalarımızla çıkarken görmeyecek. Tele sekreterine herkesin Şibon Keşi'ye başvurmasını söyleyen bir mesaj bırakacağız. Doğru söylüyorum değil mi Harry? Başını salladı, afallamıştı. Doğru. Sizler şehir dışına annemin yanına gideceksiniz. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Kimse sizi orada bulup rahatsız edemez. Onun telefonlarından arkadaşlarınızı arayın ve her şeyin sonunda düzeleceğini ama ortalık duruluncaya dek görünmemeye gayret edeceğinizi arkadaşlarınıza anlatın. 10 gün sonra geri döneceğimizi söyleyin. Hiçbir hikaye 10 günden fazla gündemde kalmaz. Ağızları açık Connie'ye bakıyorlardı. Ha unutmadan, ikiniz de üniversiteye gideceksiniz, ikizler de gidecek. Bu evi satarız ama hemen değil, bankaların keyfi olsun diye satmayacağız. Borçları ödemek zorunda değil miyiz dedi Richard. Bu ev babanın değil dedi Connie, çok olağan bir şey söyler gibi. Senin üstüne olsa bile satmak zorunda hissetmez misin? Hayır benim de değil, uzun zaman önce benim yöneticisi olduğum bir şirkete satıldı. Aman babacığım, ne kadar akıllık etmişsin. Kısa bir sessizlik oldu. Evet, baban son derece akıllı bir iş adamıdır ve verdiği sözleri tutar. Kimsenin parasız kalmasını istemez. Bu yüzden işler bitince bize kötü gözle bakacaklarını sanmıyorum. Bir süre zor bir devreden geçeceğiz ama cesur ve inançlı olmak zorundayız. Daha sonra telefon ederek ve eşya toplayarak gecenin nasıl geçtiğini anlayamadılar. Aynı akşamda kimse görmeden dekoratör dostlarının kamyonetiyle evi terk ettiler. Vera ile Kevin'in evine geldiklerinde arkadaşlarının yüzleri bembeyazdı. Aralarında boş laflar, gereksiz hafiflikler olmayacağından kendilerine verilen geniş yataklı en büyük misafir odasına yerleştiler. Bir tepsiye sıcak çorba ve soğuk yiyecekler hazırlanmıştı. "Yarın görüşürüz," dedi Vera. "İnsanlar böyle güzel davranmayı nereden öğrenirler?" diye sordu Harry. "Herhalde başlarına aynı şey gelse, başkalarının kendilerine nasıl davranmalarını istediklerini düşünerek." Connie bir kase çorba uzattı. Harry başını salladı. "Hadi al Harry, yarın buna ihtiyacın olacak." "Kevin'in her şeyi bizde sigortalı mı?" "Hayır, değil." Connie'nin sesinde heyecan yoktu. "Nasıl oluyor?" "Ben yapmamalarını söylemiştim. Ne olur ne olmaz diye." "Ne yapacağım Connie?" "Olanları kabul edeceksin. Başarısızlığı kabul edeceksin. İstemeden olduğunu söyleyeceksin. Ülkeyi terk etmeyeceğini, herhangi bir işte çalışacağını açıklayacaksın. Beni paramparça ederler. Kısa bir süre için. Sonra yeni bir şey çıkar ve unutulur. Ya sen? Çalışmaya başlayacağım. Avukatların senin için kopardıkları paralara ne oldu? Çocukların geleceği için gerekli olan miktarı ayırıp gerisini birikimlerini kaybeden o zavallılara geri vereceğim. Ulu Tanrım, umarım her şeyin üstüne bir de azizelik taslamaya kalkmazsın. Elinde sonunda o para benim değil miydi? Sen olsan ne yapardın Harry?" Gözleri buz gibiydi. "Saklardım. O paraya bugüne kadar dokunmadığın için talihine şükret ve sakın geri verme." "Böyle düşünmediğine eminim. En iyisi bu konuyu yarın konuşalım." "Hayır, gerçekten böyle düşünüyorum. Bu iş küçük beylerin kriket maçına benzemez. Limited şirket kurmanın amacı bu. Sadece şirketin parasına dokunabilirler. Sen kendi payını şirketten aldın. Madem geri verecektin, Tanrı aşkına söyler misin? Baştan neden aldın?" "Yarın konuşuruz." Yüzündeki o kendini beğenmiş ifadeyi bir kenara bırak ve hayatında bir kez doğal davran. 5 dakika olsun rol yapmaktan ve zavallı yatırımcıların parasını iade etmek gibi ulvi bokluklardan vazgeç. Herkes gibi onlar da yaptıklarından sorumlu. Tıpkı babanın senin üniversite paranı bugün hala koşmakta olan atlara yatırması gibi. Connie'nin yüzü kireç gibiydi. Ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. "Ne kadar yüce ve dokunulmaz bir hanımefendisin. Hadi çık odadan. Konuşacağımızda, aramızda halledeceğimize çık git bakalım. Aşağıya arkadaşın Vera'ya git. Erkeklerin ne kadar aşağılık mahluklar olduğunu anlat ona. Belki baştan beri Vera ile yaşaman daha doğru olurdu. Belki zevk duyman için bir kadınla olman gerekiyordu. Ne dersin?" Aslında yapmaya niyeti yoktu ama suratının ortasında bir tokat attı. Bu tokatın gerçek nedeni Vera ile Kevin'in sorgusuz sualsiz, onlara böylesine kucak açtıkları bir sırada, onların evinde Vera hakkında ileri geri konuşması bu tokatın gerçek nedeniydi. Harry insanlıktan çıkmış vahşi bir hayvana dönmüştü. Parmağındaki yüzükler yanağını kanıttı. Şakandan aşağıya kırmızı bir çizgi oluştu. Şaşkınlıkla o konu görmekten hiç etkilenmediğini, hiç sarsılmadığını fark etti. Yaptığından hiç utanç duymuyordu. Arkasından kapıyı kapatarak aşağıya indi. Mutfakta masada oturanlar yukarıdan gelen bağırışmaları duymuş olmalıydılar. Belki de her kelimeyi duymuşlardı. Biraz öncesine kadar soğukkanlı ve kendine hakim görünen Connie masadakilere baktı. Vera'nın modacıda çalışan esmer güzeli kızı dairede vardı ve ailenin dekorasyon işlerini gören oğlu Charlie. Ve Kevin ile Vera arasında Jacko. Yakası açık, vahşi bakışlı, önünde bir şişe viski duran Jacko. Bir taraftan ağlayan, bir taraftan içmeye devam eden Jacko. Bir anda Jacko'nun tüm birikimlerinin kocasının şirketiyle birlikte battığını anladı Connie. Onu açık ve yalın, gerçekten seven ilk erkek. Harry ile evlendiği gün belki vazgeçer diye kilisenin dışında bekleyen Jacko. şu anda arkadaşının mutfağında oturuyordu ve iflas etmişti. Bu noktaya nasıl vardık diyordu Connie, bir eli boğazında kapıda durmuş dışarıya bakarken. Burada kalması imkansızdı. Vahşi bir aslan gibi hakaret etmek ve hakir görmek için bekleyen Helen'in yanına da gidemezdi. Dışarıya, gerçek dünyaya da çıkamazdı. İnsanların arasına gidip onların yüzüne nasıl bakardı? Talihsizliği çeken, etrafındakileri de yanlış davranışa zorlayan insanlar mı vardı acaba? Hem babası hem kocası, tüm marvalarını yitiren kaç kadın vardır diye düşündü. Yoksa babasının zayıf noktalarını bile bile aynı zaafları taşıyan biriyle evlenmek karakter bozukluğuna mı işaretti? Birden aklına o aydınlık yüzlü psikiyatrist geldi. Babası hakkında sorulan soran psikiyatrist. Acaba o soruların altında yaşayan başka bir gerçek mi vardı? Connie çoktandır ışıkta kımıldamadan durduğunu tanıyordu. Ama kimse kımıldamadığına göre birkaç saniyeden fazla geçmiş olamaz. Sonra Jack onun sesi duyuldu. Dili dolanıyordu. Şimdi hayatından memnunsundu herhalde. Diğerleri susuyordu. Connie her zamanki keskin ve berrak sesiyle ''Hayır değilim Jacko. Bunu söylemek kolay değil ama hayatımdan memnun olduğum bir tek an hatırlamıyorum. Bir tek an'' dedi. Gözleri dalmış uzaklara bakıyordu. 20 yıl para içinde yüzdüğüm doğru. Ama bundan mutlu olmalı mıydım belki? Gerçeği söylemek gerekirse olmadım. Yetişkin olarak yaşamaya başladığımdan beri hep kendimi yalnız hissettim ve hep rol yaptım. Bütün bunları sana neden anlatıyorum? Sana ne yararı var? Hiç.